Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 4 Mart 2020 Çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gerilimli bir gündem var. İdlib meselesi üzerinden dikkatler yarın 5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeye çevrilmiş vaziyette. Sahadan haberler var, size önümüzdeki dakikalarda aktarmaya çalışacağım. Yine Türkiye'den Avrupa'ya akan sığınmacılarla ilgili Avrupa'yla yaşanan sıkıntılar var. Amerikan yönetiminin tutumuna dair notlar var. Hepsini aktaracağım önümüzdeki dakikalarda size, ama bugün biraz daha başımızı başka bir yere çevireceğiz. İsrail'e bakacağız. İsrail'de bir yıl içerisinde 3. kez genel seçimler düzenlendi. 2 Mart'ta Benjamin Netanyahu önde çıkmış gözüküyor, ama tabii buradan yeniden bir hükümet kurulabilecek mi sorusu var. Netanyahu'nun hakkında yolsuzluk dosyaları var, yargılanmasına başlanacak yakın zamanda ve İsrail seçimlerinin ne getireceği ne götüreceği hem iç politikasında İsrail'in hem de tabii ki Trump'ın 100 yılın anlaşmasını ilan ettiği düşünülürse o tartışmalarda eksik değil. Bölge barışına etkilerinin ne olacağı meselesi var. Bu konuyu ele alacağız bugün. Selin Nasi'ye bağlanacağız. Gazeteci, yazar ve aynı zamanda akademisyen kendisi. Ve onun değerlendirmelerini alacağız. Hem İsrail seçimlerinin sonuçlarının neye işaret ettiğini birlikte anlamaya çalışacağız bugün. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Yayınımızın tekrarı akşam 11 ile 12 arasında, kaçıranlar da oradan dinleyebilirler. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Suriye sahasında İdlib'deki son duruma dair haberlere önce bakalım. Serakip kenti M4 ve M5 otoyolları arasında bir kavşaktı ve önemli bir kavşak burası. Soçi 2018 Eylül'ünde yapılan Soçi mutabakatında bu M4 ve M5'in açılmasının gerektiğini biliyoruz ve oraya dair sıkı bir mücadelenin gerçekleştiğini de biliyoruz. En son pazartesi sabah itibariyle Rus askeri polisleri itibariyle Suriye ordusunun kontrolünün ardından çatışmaları önleyebilmek maksadıyla Serakip kentine girileceğini duyurmuşlardı. Ve hala orada olduklarına dair bilgiler sahadan geliyor. Fakat tabii bir olumsuz haber sahadan Rusya'dan geldi. Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi El-Kaide'nin, yani Heyet Tahrir Şam militanlarının İdlib'in Serakip kasabasında kimyasal silah kullanma girişiminde bulunduklarına dair bilgiler yayınladı. Burada tabii Suriye ordusunun terör operasyonlarının devam ettiğini belirtmek gerekiyor ve belki de bir kimyasal silahlı provokasyonla ilgili iddialarla durumu belki değiştirme hedefim var sorusu çıkıyor Rusya'nın bu yaptığı açıklama üzerinden eğer bakarsak. Bu konuda Rus tarafının iddiası çürütülemeyecek kanıtlar ele geçirildiği, sayıları 15'i bulan bir grup teröristin, El-Kaide teröristinin 2 Mart akşamı zehirli kimyasal maddelerle doldurulmuş haznelere sahip yüksek patlayıcı etkili mühimmatları patlatma girişiminde bulundukları iddiası Rusya tarafından dile getirildi. Ve burada da tabii ki iddiası şu: hem Rusya'yı hem de hükümet güçlerini kimyasal silah kullanmakla suçlama planları olduğu bunun arkasında söyleniyor. Daha önce Suriye bu vesilelerle vurulmuştu. Tam da böyle hükümet kontrolü sağlamaya yaklaştığı zaman bu iddiaların ortaya çıkması da dünya kamuoyunda tepkilere yol açmış. İşte OPCV raporuyla ilgili sahaya giden uzmanların Daha sonra yaptıkları açıklama, bu konuda hazırlanan OPCV raporlarına da güvenilemeyeceğini, çünkü rapor edilenlerin dışında bir takım yorumlarla aktarıldığını da ortaya kendi uzmanları atmıştı. O yüzden dikkat etmek lazım bunun üzerinden. Tabii Rusya ve Türkiye arasında bu meselenin daha barışçı sonuçlandırılması için müzakerelere zarar verme amacıyla da ortaya böyle bir şey çıkartılmaya çalışılıyor olabilir hakikaten. Şimdi tabii Rusya tarafından Rusya lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine çevrildi. Bugün Konaşenko'nun, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları dikkat çekiciydi. Türkiye'nin gözlem noktalarına dair ikazlar yer aldı. Özellikle de tabii Rusya Batı'da Heyet Tahrir Şam, yani El-Kaide'nin isim değiştirmiş versiyonu, aynı liderlik, değişen bir şey yok. Batı'da bunun yeniden bir isim değiştirerek, içeriği değişmeksizin terör örgütleri listesinden çıkartılması gündeme geliyor. Bu tartışmalar var. Bundan rahatsız olduğunu anlıyoruz Rusya tarafının. Bu önemli tabii, çünkü El-Kaide Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı gereğince ortadan kaldırılması gereken terör örgütü. Aynı zamanda Amerika'da 2001'deki saldırıların sorumlusu, lideri Usame Bin Laden'i de Amerikan yönetimi öldürmüştü, hatırlayalım. Şimdi zirveye dair beklentiler dile getiriliyor şimdiden. Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü, krizin sona ermesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesinin planlandığını söyledi basın toplantısı sırasında. Ve planlar Erdoğan'la İdlib krizinin istişare edilmesine yönelik. Beklentiler dedi, bu krizin önce işaretleri, bu krizin nedenleri, sonuçlarının oluşturacağı tehlike konusunda ve bu krizin sonlandırılması için gereken ortak önlemler konusunda ortak anlayışın sağlanması diye dile getirdi. Türkiye'de de tabii ki meseleler çok derin tartışılıyor. Mecliste kapalı kapılar ardında oturum yapıldı. Biz işitemedik ne dediklerini. Muhalefet liderleri oradaydı. Hükümet adına Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini bilgilendirdi kapalı oturumda. Siyasi partilerin temsilcileri söz aldılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çıkışta dün Suriye ordusunun rejimin saldırılarında bir şehit verdiğini söylemişti. Bugün maalesef iki askerin şehit olduğu, altı askerin yaralandığı yolunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Hulusi Akar TBMM oturumuna girişinde de Erdoğan-Putin zirvesine dair amaçlarının barışçı çözüm, siyasi çözüm olduğunu dile getirdi. Özellikle de tabii Devlet Bahçeli'nin 27 Şubat'ta yaptığı açıklamalar, Rusya'dan özür talep edilmesi meselesi soruldu Akar'a. Akar bunların hepsi kompleks teknik konular dedi. Sonuçlanması bakımından neyin ne olduğunu anlamak bakımından bu konulardaki teknik çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı yoğun çalışma içerisinde, gerekli çalışmayı sonuçları aldıktan sonra gereğini yapacaktır dedi. Demekle yetindi. Akar'ın yaptığı açıklamalarda bugün yine birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlardır operasyonlarda hedefimiz dedi. Son duruma dair bilgilendirilmesi talep edildi kendisinden. 51. madde BM Sözleşmesi'nin meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi, bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmesi, birliklerin, halkın, sınırın güvenliğinin sağlanması maksadıyla Türkiye'nin Suriye hükümetinin topraklarında bulunduğunu dile getirdi kendisi. Bugün Cumhurbaşkanı'nın tabii TBMM grup konuşmasında çok sert söylemleri vardı. Özellikle Türkiye'de muhalefete yüklendi Cumhurbaşkanı. Bugüne kadar benzer sözler aslında işitmiştik ama bu kadar net de işitmemiştik demek lazım. Gazi Mustafa Kemal'in vatan toprağı olan Çanakkale'yi savunduğu bir dönemde İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içindedir dedi. Osmanlı dönemine atıf yaptı Cumhurbaşkanı. Tabii Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı, yeni modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve sınırlar ona göre çizildi. Türkiye'de kendi sınırları içerisinde daha çok dış politika tasarrufları üzerinde düşünen bir ülke. Cumhurbaşkanı dedi ki, Mustafa Kemal'in bu vatan toprağı bugün de mi acaba İdlib'de vatan toprağı mı sayılıyor? Benim biraz kafam karıştı açıkçası bu sözlerden. Yolu Çanakkale'ye düşerse ona da tavsiye ederim. İdlib doğumlu yüzlerce şehidin ismini görünce hiç sanmıyoruz ama belki utanıp yüzü kızarır dedi. Vatanın ne demek ve sınırlarının neresi olduğunu anlamayan, göremeyen, bilmeyen bir adam hiç kusura bakmasın cehaletten öte bir ihanetin içine düşmüş demektir dedi Cumhurbaşkanı. Şundan kafam karıştı. Yani İdlib vatan sınırları içerisinde mi diye şimdi bir soru tabii çıkıyor herkes açısından. Cumhurbaşkanı Şehitler Tepesi boş kalacak, boş kalmayacak söylemini de devam ettirdi. Kemal'in yeri vatan değildir, millet değildir, onun yeri Esad'ın yanıdır dedi. Avrupa'ya sığınmacılar meselesinde yüklendiğini gördük Cumhurbaşkanı'nın. Evrensel insan hakları, evrensel beyannamesini çiğnemekle suçladı Avrupa'yı. Burada tabii tablonun anlaşılması için Türkiye sınırlarından tabii Avrupa'ya akan sığınmacılar, burada Türk kendi sınırlarına sığınmacıların aktığını söyleyerek Suriye'deki operasyonları, tabii ki başka güvenlik meselelerini de 51. madde gereği dile getiriyor ama sığınmacılar ve insani mesele çok önemli. Bu biraz tehlikeli bir söylem gibi geliyor bana, çünkü aynı söylemle Yunanistan Türkiye'den bize bu kadar sığınmacı akıyor mantığı yürütebilir. Dolayısıyla biraz daha uluslararası hukukun çerçevesi içerisinde düşünülmesi herhalde daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı tabii çok şikayet etti Batı'dan. Ayrıca Hatay, pardon şunu da unuttum, onu da aktarmam lazım. Uzun bir konuşmaydı çünkü. Şehitlerin geçtiğimiz hafta hayatını yitiren şehitlerle ilgili Hatay Valiliği'nin açıklama yapması Türkiye kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu. Bu konuda gerekli mevkilerin açıklamaları yaptı. Söyledi. Zafer'e ulaşacağız dedi. Kendisi şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız dedi. Şimdi Yunanistan'ın bu şehitleri almak, sığınmacıları almak istememesi üzerinden Yunanistan'a yüklendi, Avrupa Birliği'ne yüklendi. 350 milyon euro yardım göndermeye hazırız diyorlar. 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındırıyor Türkiye. Destek verdiniz mi? Bugün geliyorlar, konuşacağız. Verdiler, vermiyorlar. İkircikli davranıyorlar. Verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz dedi. Avrupa'da faşizmin ayak seslerinin daha çok duyulduğunu öne sürdü. Yunanistan'dan sığınmacılara vaktiyle kucak açanlara atıf yaptı. Vladimir Putin'le görüşme konusunda beklentiler sorulduğunda ise beklentimiz ateşkesin sağlanması ifadesini kullandı. Şimdi tabii Rusya'nın pozisyonunu dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dinlemiştik. Sergey Lavrov İdlib'de sorunların çözümünün yeni Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmanın yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini söylemişti. Terörle mücadeleyi keserek göçmen sorununu çözmeye yardım edemeyiz demişti. Ve tabii ki herkesin dikkatleri 5 Mart'ta oraya atıf yapmıştı. Göçmen sorununun farkında olduklarını söyledi. Bu mesajlar da Avrupa Birliği'ne aslında, ama bazı çağrılarda söylenenlerin bu sorunun çözümünü getirmeyeceğini söyledi. Rusya'nın her konuda yapılmış olan anlaşmaların uygulanmasından yana olduğunu vurguladı. Putin ve Merkel'in İdlib konulu görüşmeleri vardı. Telefonda görüştüler ve yarınki zirveyi konuşmuşlar. 5 Mart'ta yapılacak olan zirveyi, onu da aktarayım. Şimdi tabii Rusya'nın bir de Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezinin bu sığınmacılarla ilgili açıklamaları var. Onlar da batılı ülkelerin Rusya ve Suriye yönetimine yönelttiği İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akını oluştuğuna dair eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiriyorlar. Merkezin başkanı Oleg Juralyov dedi ki gerilim azaltma bölgesinin doğusunda Ocak-Şubat 2020'de yaklaşık 210 bin kişi, M4 karayolunun güneyinde en az 50 bin kişi yaşıyor dedi. En fazla 35 bin kişinin bu bölgeden ayrılarak Türkiye sınırına geçmiş olabileceğini söyledi. Şu an işte 200 bin göçmen var Türkiye sınırına yakın bölgelerde. Bunların 85 bini de zaten sığınmacı kamplarında dedi. Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'nin 135 binden fazla insanın yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kaldığını söyledi. Bunların çoğunun da Kürt asıllı olduğunu söyledi. Burada bir sığınmacı Bir de Heyet Tahrir Şam, başta söylemiştim, terörü meşru kılmaya yarar. Bu Heyet Tahrir Şam'ın, El-Kaide'nin terör örgütü, burada terörü meşru kılmaya yarar. El-Kaide'nin terör örgütü olmadığına dair haberler onları meşru kılar vurguları da yapıyor Rusya tarafı. Onu da aktarayım size. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tabii... Amerika Birleşik Devletleri ile Türk tarafının, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi öncesi Putin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin temasları vardı. James Jeffrey geldi, Amerika'nın BM Büyükelçisi geldi Türkiye'ye, aktarmıştım dün size. Amerikan Büyükelçisi David Satterfield de buradaydı. Türkiye'nin hava savunma desteği talebini inceliyoruz diye açıklama yaptı Satterfield. Ama dün tabii Pentagon şefi Mark Esper bu talebi kabul etmeyeceklerini söylemişti. Yardım, destek vermeyeceğiz demişti. James Jeffrey biraz daha farklı konuştu. Aynı şekilde bir takım mühimmatların NATO müttefiki olduğu için Türkiye hazır ve kullanılabilir olmasını sağlayacaklarını dile getirdi. BM temsilcisiyle birlikte sınırda, sınırı geçtiler. Cilvegözü kapısından İdlib tarafına girdiler. Orada beyaz miğferlerle konuştular. Çok tartışmalı bir örgüt. El-Kaide'nin yardım örgütü olma uluslararası toplumda da, uluslararası medyada çok anılıyor. Ve Kelly Craft burada incelemelerde bulundu. Özellikle Türkiye'ye sivillerin korunması için destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi kendisi. Amerika'nın Türkiye'ye 108 sığınmacılar için tabii ki 108 milyon dolarlık bir ek fon ayırdığını söyledi. Güvenlik Konseyi'ne döndüğü zaman da sınırların açık tutulması gerekeceğini dile getireceğini, diyaloğa başlaması gerekeceğini dile getireceğini söylediğini ekledi. James Jeffrey ise Türk ordusu şu tepelerin üzerinde bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor iddiasında bulundu. BM'nin 22-54 sayılı kararını gerçekleştirebilmek için çalıştığını söyledi. Bu dikkat çekici çünkü BM kararı Suriye'deki hükümetin, yönetimin sadece Suriyeliler tarafından belirlenebileceğini dile getirirken aynı zamanda El-Kaide ile ve bütün El-Kaide bağlantılı terör örgütleriyle savaşılmasını öngören bir karar. Bunu hatırlatmakta fayda var. Her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi. Müttefik olarak destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Bu 108 milyon dolarlık da ek yardımdan bahsediliyor. BM'ye de ateşkes çağrısı yapılacağı bilgileri geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da aynı zamanda bu yardımı tekrarladıktan sonra Moskova ve Tahran'ın desteklediği Esad rejimi milyonlarca Suriyeli'yi tehlikeye sürüklerken ABD bu krize insani yardım konusunda cömertlik geleneğini sürdürerek yanıt vermiştir ifadeleri kullanıldı. Şimdi tabii burada sıkıntı şu, Esper demin de belirttiğim üzere hava savunması konusunda bir yardım olacak mı sorularına hayır yanıtını vermişti ama insani yardım yapacaklarını söylemişti. Amerikan yönetimi görünen o ki bu son açıklamalarla daha ziyade bir şov yaptı sınırda ve insani yardım sağlayacak, tabii diplomatik ve siyasi destek de sağlayacak, o anlaşılıyor. Bu arada bir not olarak Amerika'daki Halkbank'ta duruşması dün başladı diye size aktarmıştım. Ancak Halk Bankası avukatları bankayı temsil etmek için yargıç Richard Berman'ın talep ettiği yetki belgesinin yetişmemesi üzerine duruşmayı 31 Mart'a ertelemişler. İran yaptırımlarının delinmesi konusunda Türkiye'nin Amerikan yönetimiyle bu Halkbank davası nedeniyle başı derde girmişti. Onu hatırlatalım. Şimdi Avrupa'ya sığınmacı akını devam ediyor maalesef. Yunanistan bir ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurdu en son. Türkiye'den tepkiler var. Bakan Süleyman Soylu Twitter paylaşımında tepki gösterdi. Hukuksuzdur, utanç vericidir dedi. Edirne Valiliği'nden bugün açıklama geldi. Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte bir göçmenin hayatını yitirdiği, beşinin de sığınmacının hayatını yitirdiği, beşinin de yaralandığını duyurdu. Hakikaten sınırda ve deniz sınırında Türkiye-Yunanistan arasında çok dramatik manzaralar yaşanıyor. Avrupalılar ayakta. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Altun, Fahrettin Altun, göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke ahlaktan bahsedemez ifadesini kullandı. Ve Twitter hesabından yaptı bu açıklamayı. Yunanistan'ın sığınmacılara korkunç davrandığını, dönüp suçu Türkiye'ye attığını söyledi. Avrupa Birliği'nin Suriye'de yaşanan insani felaketi görmezden geldiğini söyledi. Hakikaten demin de size dediğim gibi bu problem çok büyük bir problem. Zaten Amerikan yönetiminin başını çektiği R2P dediğimiz, bizim Responsibility to Protect denilen bir mefhumdur bu. Aslında Sovyetlerin çöküşünden sonra koruma sorumluluğu başlığı altında uluslararası hukuk maddesi haline gelmedi. Bir tartışma olarak devam etti ama Amerika'nın insani gerekçelerle egemen devletlere müdahalesinin yolunu açan bir ilke olarak çok tartışıldı uluslararası hukukta. Maalesef bugüne kadar dünya çapında Amerika'nın insani gerekçelerle müdahale ettiği hiçbir ülkede istikrar sağlanamadı. Hiçbir ülkeden pek bir hayır geldiği görülmedi. Bunu anımsamak lazım. Bu tarz sığınmacılar üzerinden davalar oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde. Şimdi Rusya'nın tabii iddiası da var bu konuda. Türk yetkililerin yaklaşık 130 bin sığınmacıyı Yunanistan sınırına doğru gitmeye zorladığını ve bu işi Yunanistan'ın bu işten etkilenmesini sağlamaya çalıştığını ama bunların 2/3'ünün zaten Suriye vatandaşı olmadığı iddiası, Afganistan, Irak ve Afrika ülkelerinin vatandaşları bunlar dediğini de bu arada not olarak size aktarmak istiyorum. Avrupa Birliği yetkilileri Yunanistan'a destek için Yunanistan'a çıkartma yaptı. Dayanışma ziyareti düzenlediler. Türkiye sınırını Kyriakos Mitsotakis, yani Yunan lideri eşliğinde turladı AB yetkilileri ve Ursula von der Leyen açıklama yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa'nın kalkanı diye niteledi Yunanistan'ı, sınırları koruma çabasını desteklediklerini söyledi. Bunun aynı zamanda Avrupa Birliği'nin sınırı olduğunu söyledi. 700 milyon euroluk bir mali yardımdan bahsediliyor. Frontex gücü aynı şekilde sınıra konuşlandırılacak deniliyor. Türkiye'ye de bir amaca ulaşmak için insanları malzeme olarak kullanıyorlar diye bir ithamda bulundular. 2016 tarihli sığınmacıları geri kabul anlaşması var Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de bu geri kabul anlaşmasına saygı gösterme çağrısı yapmış durumda. Kyriakos Mitsotakis, Erdoğan'ın tehditleri başarısızlığa uğradı açıklamasını yapmış durumda. Joseph Borrell geldi, temaslarda bulundu. Dış politika şefi Avrupa Birliği'nin İçişleri Bakanı Soylu ve Akar'ı etiketleyerek görüşlerini paylaştı. Ortak zorlukların üstesinden birlikte el ele çalışmalıyız, birlikte gelmeliyiz dedi. Charles Michel resmi ziyarette bulunuyor. Hollanda'da tartışmalar var. Ne yapacağız biz daha fazla sığınmacı karşılığında? Türkiye'ye para musluklarını açalım, başka türlü bunu çözemeyeceğiz deniliyor. Ama tabii Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz gibi isimlerde bu konuda Erdoğan kazanırsa kendi içinde sınırları olmayan Avrupa tarih olur değerlendirmesi yaptı. Türkiye'nin baskısına boyun eğmemek gerektiğini söyledi kendisi ve bu olup bitenlerin Suriye'den kaçışla bir alakası olmadığını, aslında Rusya'nın da belirttiği şeyi dile getirdi. Sığınmacılar Erdoğan'ın umurunda değil, onları pazarlık kozu, silah, baskı aracı olarak kullanmak istiyor aslında bulundu Avusturya Başbakanı. Bu olup bitenler tabii 2016'da Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşması son derece insafsız bir anlaşmaydı ve vaktiyle Avrupa içerisinde de tartışma yaratmıştı. Ancak o dönemde bu işi bir çare olarak görmüşlerdi. Şimdi ise bu anlaşma da uygulanamaz durumda. Türkiye, biz sığınmacıları tutamayız, isterlerse gider pozisyonu aldı. Engellemeyi durdurduğunuz zaman tabii o zaman bambaşka bir tablo çıkıyor ortaya. Bir devlet gücünü kullanmadığı noktada bu tarz krizler ortaya çıkıyor. Almanya'da binlerce kişi AB'ye sınırları sığınmacılara açması için gösteri de düzenliyor. Orada da insani tartışmalar var. Onu da aktarmak isterim. Efendim birazdan İsrail seçimlerini konuşacağız. Netanyahu 36 milletvekili çıkarmış gözüküyor. Likud Partisi koalisyon kurabilirler gibi gözüküyor ama detayları dediğim gibi birazdan Selin Nasi ile konuşacağız. Bir yıl içerisinde 3. seçimler bu. Amerika İsrail'e 2.4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satma kararı almış. Onu aktarayım. Hamas Amerika'nın kendilerine gizli görüşme daveti yaptığını ve reddettiklerini duyurdu. Trump'ın 100 yılın barış planını Selin Nasi ile de konuşacağız. Amerikalı siyasiler, kongre üyeleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve doğrulanarak yok edilmesi konusunda gizli belgelerin yayınlanması çağrısında bulundu. Trump açıkça bu işi hasır altı edeceklerinin işaretini vermişti Amerikan Başkanı ama Amerika'da kongrede tepkiler bitmiyor burada. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın Putin'in yaptığı Rusya, ABD, Britanya, Fransa, Çin'den oluşan nükleer beşli arasında liderler zirvesi yapılması önerisini desteklediğini söylemiş. Umarız tabii silahsızlanma anlaşmaları yönünde BM yasaları çerçevesinde yeni adımlar atılabilir. Amerikan yönetimi Taliban'la yeni barış anlaşmasına imza atmıştı. Ateşkes anlaşmasına imza konulmuştu. Hatta Trump, Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Beraderle anlaşmaya dair telefonda görüştüklerini de açıklamıştı Beyaz Saray'da gazetecilere. Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma diye herkes sevinirken tam bir Afganistan komedisi yaşanıyor maalesef. Hava saldırısı gerçekleştirdiği Amerika'nın Taliban'a haberleri geldi. Helmand vilayetinde Taliban güçlerine yönelik saldırı düzenlendiğini Hava Kuvvetleri Sözcüsü Sonny Leggett duyurmuş durumda. 11 gün içerisinde ilk saldırı bu. Hani barış anlaşması yapılmıştı sorusu ortaya çıkıyor. Amerika'da ön seçimler, başkanlık yarışı 3 Kasım'da ön seçimler devam ediyor. 11 eyaletin 8'inde Joe Biden kazandı Süper Salı'da. Ben size dün de aktarmıştım. Bernie Sanders solcu isim, favori isim haline gelmeye başlamıştı ama diğer adaylar tek tek çekilerek güçlerini Biden'da birleştirmiş gözüküyorlar. Eğer Biden demokratların adayı olursa kimilerine göre Trump'ın işi çok kolay olacak. Onu da belirtmek lazım burada. Efendim ve son olarak koronavirüs vakası İtalya'da en az 79 ölü sayısı deniliyor. Vaka sayısı 2263 olarak veriliyor. Afrika'da sayılar artıyor. Fransa'sı, İsviçre'si, İspanya'da aynı şekilde ilk ölüm geldi. Vaka sayısı 161'e çıktı. Britanya'da 51 koronavirüs vakası bulunduğu haberleri vardı. Britanya Başbakanı Boris Johnson hastaneye gitti, merkezde el sıkıştım dedi ama yani olacak iş değil. Hakikaten tedbirli olmak lazım. Bu artık bir pandemiye dönmeye başladı, salgına dönmeye başladı. Irkçılık da baş gösteriyor. Singapurlu bir öğrenciye senin koronavirüsünü ülkemde istemiyorum diye saldırı olmuş Britanya'da, Londra'da. O yüzden bunlara gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Polonya'ya da sıçradı. Evet, Doğu Avrupa'da da görülüyor. Çin'de zaten 3000'den fazla, onu en başta söylemeliydim. İran'da Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı salgının artık bütün vilayetlere yayıldığını duyurdu. Bir anlamda küresel bir hastalık haline geldiğini söyledi. 92 en az İran'da ölü sayısı, onu belirtmek lazım. Hamaney dini lider ise koronavirüs bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar dedi. Kendilerinin şeffaf biçimde açıkladıklarını iddia etti. İran Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı bile koronavirüse yakalanmış durumda. Yargı erki başkanının danışmanı hayatını yitirmiş durumda. Hakikaten çok sıkıntılı bir koronavirüs salgını da var. Bu uluslararası resmin sıkıntılarına eklenen demek lazım. Irak'ta bir ölüm var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 6 yeni vaka var. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye günde 15-25 arası uçuş yapılıyormuş. Ümre seferleri durdurdular ama yani nereden nereye ne yayıldı hakikaten bilmemiz zor. Moskova'da ilk koronavirüs vakası nedeniyle 24 kişi hastanede gözlem altına alınmış vaziyette. Amerika'da ölenlerin sayısı 9'a yükselmiş durumda. Washington eyaletinde 2 kişi daha eklenmiş durumda. Dünya Bankası 12 milyar dolarlık bir finansman paketi düşünüyor. Başlangıç paketi. Çünkü koronavirüs ekonomileri vuruyor, başta Çin olmak üzere. Ama bu tabii Çin'i vurunca bir tek Çin'le sınırlı kalmıyor. Bir de Amerika'da Fed'den de koronavirüs yüzünden bir büyük bir 50 bas puanlık faiz indirimi geldi. Politika faizi indirimi geldi. Hatta Türkiye'deki dolardaki düşüşün de buna bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle gözüküyor. Efendim bir ara verelim. Mordecai Shapiro'dan Hakol Mishmai'yi dinleyelim. Az sonra Selin Nasi ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
אני רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך, לא רואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב. אני קטן, כן אני קטן, ליד תמונה גדולה, וכל מה שקורה זה סבבה, לא מפחד משום דבר, כי אני בידיים של אבא שלי. יודע מה אני רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך לא רואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב, אני קטן, כן אני קטן, והתמונה גדולה. And I let things play out in a godly way. My little human eyes just don't get the picture here. And I got no reason to fear. I got no reason to fear.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Selin Nasivar Londra'ya bağlanıyoruz. Bugün İsrail seçimlerini değerlendirmeye çalışacağız. İdlib'te ki gelişmeler çok sıcak. Henüz bir sonuç da yok. 5 Mart'ta Vladimir Putin Rusya lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri bekleniyor. Bundan fırsat bularak biraz da İsrail'in son bir yılda gittiği üçüncü seçimler, bu seçimlerin sonucu neye işaret ediyor bölgedeki gelişmeler açısından, bunu anlamaya çalışacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Selin Nasivar, hoş geldin senin yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda'cığım.
Çok teşekkürler katıldığın için Selin. Şimdi bu bir yıl içerisinde İsrail politikalarını sık sık değerlendirdik seninle. Çok sancılı bir yıl geçti. Hem İsrail hem Filistin'deki Araplarla ilgili bu bir türlü çözülmeyen 20. yüzyıldan kalan mesele üzerinden. İsrail 3 seçim yaşadı ve bir türlü bir hükümet çıkartamadı. Gerçi çok da yabancı değil belki İsrail siyasetine bu hükümet çıkaramama durumu, ama bu kadarı da herhalde olmamıştı. Bu sefer de Netanyahu şimdi bir yılın sonunda zafer elde etmiş gözüküyor, ama hükümeti kurabilecek mi, o da sıkıntılı galiba. Nedir seçimin sonucu ve neye işaret ediyor?
Şimdi eğer müsaade edersen aslında bu seçimleri tetikleyen krizden başlamak faydalı olur diye düşünüyorum.
Tabii,
arka plan vermek
tabii,
açısından.
Tabii.
2018 Kasım'ında koalisyon ortaklarından Evimiz İsrail Partisi lideri, aynı zamanda Savunma Bakanı olan Avigdor Lieberman aslında hükümetin Hamas'a karşı zayıf davrandığı gerekçesiyle istifasını vermişti. Ama arka planda Ortodoks Yahudilerin, Haredim denilen Ortodoks Yahudilerin askere alınmasını öngören bir askerlik yasası üzerinden tartışmalar zaten koalisyonu sarsıyordu. Şimdi Lieberman, hı hı, Moldova doğumlu ve büyük bölümü de seçmeni Rus göçmenlerden oluşuyor. Daha seküler ve milliyetçi bir seçmen tabanı var. Bu taban İsrail toplumundaki bu demografik sağ kayıştan rahatsız. Mesela bir örnek vermek gerekirse işte İsrail İstatistik Enstitüsü'ne göre şu anda toplumun %12'sini temsil ediyor Ortodoks Yahudiler ve yüksek doğum oranları sebebiyle mesela 2065 yılında nüfusun %25'ini oluşturması tahmin ediliyor. Ve bu kesim hayatlarını tabii ki din eğitimine adayarak iş gücüne katılmıyor ve devlet desteğine geçiniyor. Bu da toplumun diğer kesimlerinden ciddi bir tepki çekiyor. Liberman'ın seçmenleri de bu konuda baskı yapıyordu ve milliyetçi sayıklarla bu parlamentodan bir yasa tasarısı geçirilmesini istiyordu. Bu tasarıya göre de bu yasada Ortodoks Yahudilerin askerden muaf olma ayrıcalığını kaldıracaktı. İşte tam da bu noktada koalisyon ortakları, aşırı sağ ve aşırı milliyetçi partilerden oluşan Netanyahu liderliğindeki bu koalisyon ortaklarına Ultra Ortodoks iki parti, Şas ve Tevrat Birliği, Yahudiliği Partisi duruma itiraz ettiler ve bu da bir seçim sarmalını aslında tetikledi. Arka arkaya Nisan'da seçimler oldu, kurulamadı hükümet çünkü Lieberman gene bu askerlik yasasında diretiyordu. Bu sefer Eylül'de yeniden seçimlere gittiler ve şimdi de en son üçüncü seçimleri geçtiğimiz hafta yaptı İsrail.
Evet.
Ve şimdi seçim sonuçlarına baktığımızda Likud Partisi halen yeterli, hükümeti kuracak yeterli sayıya ulaşabilmiş değil. Ha burada bu noktada bir de İsrail seçim sisteminden de bahsetmekte yarar var. İsrail parlamentosu 120 sandalyeli ve hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor. Bu da tabii ki koalisyon hükümetlerin kurulmasını teşvik eden bir sistem. Dolayısıyla seçim başarısını biz değerlendirirken yalnızca partinin aldığı oy oranına değil, koalisyon hükümeti kurabilip kuramama gücüne göre de aslında başarısını değerlendirmek zorundayız. İlk etapta yayınlanan sonuçlara göre Likud'un daha fazla sandalyesi vardı fakat sonra bu oran geriledi, 36 sandalyeye düştü. Şu anda toplamda koalisyon ortaklarıyla beraber 59 sandalyelik bir çoğunluğa sahip. Şeyin karşısında, karşı kanat, Benny Gantz, Mavi-Beyaz ittifakının kurabileceği merkez sağ partilerden oluşan koalisyona karşı. Bunun içerisinde tabii sol partiler de var ama bu seçim sonuçlarının bize gösterdiği bir diğer gerçek de İsrail'de hakikaten siyasal spektrumda solun giderek kan kaybetmesi, neredeyse yok olma aşamasına kadar gerilemesi söz konusu. Hakikaten siyaset sağa kayıyor, hatta aşırı sağa da kayıyor ve bu gidişat ister istemez hem iç politikayı hem dış politikayı da etkilemekte.
Evet. Burada ortak Arap listesine Arapların durumu nedir? Onu da sormak
o
isterim.
O çok önemli. Tabii ki son iki seçimdir özellikle. Tabii bu da bir yerde Netanyahu'nun kullanmış olduğu bu ırkçı ve ayrımcı söylemin yarattığı bir gerçeklik. İsrail'le Arapların oy verme oranları seçimlere katılımı rekor derecesinde yükselmiş durumda. Ve Birleşik Arap listesi. Dört İsrail Arap Partisi'nin koalisyonundan oluşan Birleşik Arap Listesi şu anda parlamentoda üçüncü en büyük parti, muhalefet partisi konumuna yükseldi. Ve bu seçim sonuçlarında da hala bu konumunu sürdürüyor. Hatta sandalye sayısını da iki sandalye yükseltmiş durumda. Geçen seçimlerde 13 iken şimdi 15 sandalye elde etmiş durumdalar.
Evet. Bunun bir etkisi olabilir mi peki senin İsrail'deki siyasi tabloda genel anlamda?
Şimdi şöyle bir durum var. Aslında neden daha evvelki seçimde de koalisyon kurulamadı diye bakarsak koalisyon ortaklarının öne sürdükleri koşullar hakikaten bir açmaz yaratmaktır. Şöyle ki Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Netanyahu'nun hakkında herhangi bir suçlama olan bir liderin başbakanlığında herhangi bir hükümet kurulmasını kabul etmeyeceğini söylüyor. Lieberman'ı daha önceden söylemiştik hem askerlik yasası konusunda bastırması söz konusu. Netanyahu ile o da bir kurulacak bir taraftan birlik hükümeti kurmaya ulusal birlik hükümeti kurmaya taraftarım ama Netanyahu için de olacaksa eğer aşırı sağ partileri istemiyorum diyor. Öte taraftan Birleşik Arap Listesi de Lieberman gibi aşırı milliyetçi bir partinin olduğu bir koalisyona destek vermeyeceğini ifade ediyordu. Bir de buna ek olarak tabii ki son Eylül seçimlerinden sonra Mavi-Beyaz İttifakı'nın biraz Netanyahu'dan sıkılmış olan sağ seçmeni kazanabilmek için söylemini biraz sağa yönlendirmiş olması, sağa çekmiş olması Trump'ın bence birazcık bu seçimlerde oy kaybını kaybına neden olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bu sandalye sayısındaki gerileme bana onu düşündürüyor. Hani bir şeyin aslı varken niye taklidine oy versinler? Çünkü evet. Kendisini geçen seçimlerde en azından dışarıdan da olsa Birleşik Arap Listesi destekleyeceğini söylemişti. Hatta 92'den bu yana ilk defa bir İsrailli adayı başbakan adayı olarak göstermişti. Yani bu hani siyasi uzlaşma adına hakikaten sevindirici bir gelişmeydi. Ama daha evet. sonra aslında Netanyahu'nun parlak fikriyle Washington'da bu Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 yılın barış planını açıklamadan, işte açıklamak üzere daha doğrusu çağırdığı bu davetinde davet bir saniye bir daha alırsam Donald Trump barış planını görüşmek üzere Netanyahu'yu Washington'a davet ettiğinde Netanyahu Benny Gantz'ı da davet ettiriyor. Ve muhtemelen evet. hesabı da şuydu tabii ki ABD Başkanı'nı karşısına almak istemeyeceği için barış planı ile ilgili daha ılımlı bir takım yorumlar yapacağını ve bunun da seçimlerde olumsuz olarak evet. geri dönebileceği hesap ediyordu. Nitekim Benny Gantz da seçimlerden sonra bölge ülkeleriyle beraber biz bu barış planının uygulanıp uygulanmayacağını görürüz, ona göre yaparız gibi ucu açık yuvarlak bir beyanat vermişti. Ama reddetmemiş olması bu planı İsrailli Araplardan ciddi de tepki çekmişti. Ve o zaman acaba evet. bu bir taktik miydi, gerçekten benimsemiş miydi planı diye konuşuldu. Ama şu anda seçim sonuçlarında gördüğümüzde biraz geri tepmiş gözüküyor. Ama şunu söyleyebiliriz evet. tabii ki İsrail Araplar da seçime katılımları sayesinde aslında bir baskı gücü oluşturabilme şansını elde ettiler bu anlamda.
Evet. Evet, peki hakikaten şimdi buradan bir hükümet çıkma durumuna bakarsak ne söylemek lazım? Netanyahu yeniden hükümeti kurabilir mi bu çerçeve içerisinde? Ne dersin?
Şimdi Netanyahu'nun hükümet kurmak için sadece iki sandalyeye ihtiyacı var. Bu küçük bir rakam olarak görünse de aslında bir handikap. Şimdi ne olabilir bundan sonraki süreçte? 11 ay içinde üçüncü kere seçime gidildi. Bir dördüncü seçim daha hem ekonomiyi zorlayacak hem de artık işler bir hükümete ihtiyacı var İsrail'in. Gerek bütçe konusunda kararların verilmesi lazım, ivedilikle atılması gereken bir takım adımlar. Yani yönetime ihtiyaçları var. Dolayısıyla yeni bir seçimi engelleyebilmek için sağduyulu davranıp ya koalisyon yapmaya niyetli ortakların kendi aralarında bir ortak zeminde buluşabilmeleri lazım. Bu mümkün mü? Şöyle senaryolar dillendiriliyor. Daha sol taraftan, sol kanattan veya eski Benny Gantz'ın Mavi Beyaz İttifakı içerisinden bir takım milletvekillerinin transfer edilebileceği konuşuluyor.
Evet.
Böyle bir milletvekili transferi olduğu takdirde hakikaten gene Likud Partisi liderliğinde sağ bir koalisyon kurulabilir. Veya bu sefer Gantz ve Netanyahu eğer bir şekilde anlaşabilirlerse ki bu muhtemelen kuvvetli bir ihtimal Netanyahu'nun tabii ki 17 Mart'ta başlayacak olan yargılama yani duruşma süreciyle de alakalı bir takım unsurları içerecektir pazarlık evet. konusunda. Belki de karşımıza bir birlik hükümeti de görebiliriz. Önümüzdeki bir hafta çok kritik çünkü 10 Mart'a kadar hem seçim sonuçlarının açıklanması hem de hükümet kurma görevinin artık verilmesi gerekiyor. Netanyahu açısından da çok önemli. Dediğim gibi 17 Mart'ta davası başlayacak ve eğer ki tabii ki ikna edebilecek mi? Biraz zor Benny Gantz'ı bu konuda ikna etmesi ama kendi partisi içerisinden de mutlaka ayrıca tepkiler doğacaktır. Bir şekilde dokunulmazlık talebinde bulunabilir. Her ne kadar seçim öncesinde böyle bir talebi olmayacağını taahhüt etmiş olsa da biliyorsunuz siyaset evet. böyle bir şey.
Evet.
Ayrıca Yüksek Mahkeme'nin kararlarını veto etme yetkisini sağlayacak bir yasa tasarısı da geçirme planı olabilir. Yani açıkçası çok sıcak gelişmelere gebe biz de buradan izlemeye devam edeceğiz.
Peki bunda burada Trump'ın bir rolü var mı İsrail politikalarında? Buradan biraz belki yüzyılın anlaşması meselesine de son olarak gelirsek. Amerikan yönetiminin tabii herhalde bütün bu anlaşmanın açıklanması, birlikte açıklanması, Benny Gantz'ın sürece dahil edilmeye çalışılması, İsrail politikalarında Netanyahu'ya eğiliminin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Amerika'nın rolü ve bu çerçevede de belki yüzyılın anlaşması konusunda İsrail içerisinde iyimser bir bakışın bulunması, yorumu yapmak mümkün müdür? Yoksa bu tartışmalar farklı boyutlar mı taşıyor İsrail politikalarında?
Ceyda, açıkçası çok dürüst konuşmak gerekirse, yani ben İsrail devletinde yaşayan hiçbir Yahudinin barış planından çok büyük de bir rahatsızlık duyacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bunun böyle bir planı seçim ertesi hemen yürürlüğe koyacağız beyanatı vermiş olması Netanyahu'nun, her ne kadar bunun bölge barışına, zararına ve İsrail devleti içerisinde de daha farklı sorunlara yol açacağını bilseler bile, din kitaplarında bu toprakları kendilerine vaat edilmiş olarak gören ve buna inanan insanlar için tabii ki sevinçle karşılanacak bir karar. O yüzden bu sebeple tabii ki Netanyahu'ya bence Amerika Birleşik Devletleri müthiş bir destek çıkmış oldu. Barış planının bu şekilde zamanlama açısından da ilanıyla ve Netanyahu da zaten kendi seçmenine ben bugüne kadar sizin en azından güvenlik sorunlarınızı en aza indirdim. Büyük bir savaşların çıkmasını engelledim. Yeri geldiğinde sorumluluk sahibi davrandım. Bakın, size vaat ettiğim taahhütlerimi de yerine getiriyorum. Ürdün Vadisi'nde işgalle devam edeceğiz gibi beyanatlar veriyor. Yani şimdi bunun nasıl bir siyasi getirisi olduğunda bence sandalye sayısından anlıyoruz. Yani hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevini suistimal etme suçlarından 3 ayrı dosyadan dava açılıyor. Yani ama buna rağmen karşısındaki rakibi sandalye aradaki farkı açabilmiş değil. Yani bunu da herhalde Netanyahu'nun siyasi başarısı olarak görüp teslim etmek gerek. Yani bunu bu şekilde idare edebilmesini en azından.
Evet. Evet, ama tabii bölgesel olarak da bunun herhalde etkileri olacaktır diye düşünüyoruz. Bu ilhak biraz gürültü kopartır mı? Biraz onu kestirmeye çalıştığım için soruyorum. Hakikaten orada herhalde güvenlik durumunu daha sıkıntılı kılacak bir takım gelişmeler de bekleyebiliriz bu durumda.
Zaten ulus devlet yasasının ilan edildiğinden bu yana, ulus devlet yasasından bu yana zaten tartışılan bir mesele. İsrail devleti demokratik bir devlet olarak mı devam edecek, yoksa Yahudi kimliğini ön plana alarak daha farklı bir kimlikte mi devam edecek? Yani bu zaten şu anda tartışılıyor. En azından sivil toplumda daha liberal kesim bunu daha rahat bir şekilde dillendiriyor Ceyda. Ama hani özellikle barış planı konusuna değinmek gerekirse, bunu zaten pek çok kereler başka platformlarda da konuşup tartışıyoruz. Bölgesel konjonktür maalesef hakikaten iki devletli çözümü çok fazla şu anda iki devletli çözüme arka çıkamıyor. İran'a karşı güç hizalanmasından dolayı İran tekliliğini daha öncelikli kabul eden Körfez ülkeleri eskisi kadar Filistin meselesini ajandalarının üst kısmında tutmadıklarından ötürü açıkçası bu konunun savunuculuğunu yapacak tek devlet kalmadı, evet. Gibi. Dolayısıyla Filistinliler de kendi kaderlerine bir yerde terk edilmiş durumdalar. Evet. Maalesef durum bu. Sahadaki gerçeklik de yani yerleşim bölgelerinin hızla artıyor olması hakikaten iki devletli çözümü de çok fazla desteklemiyor.
Evet.
Yani şu anda tablo bu durumda, evet. bu yönde en azından.
Evet, senin nasıl? Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hem İsrail çok güzel özetledin, hakikaten çok iyi anlaşılır oldu bizim için nedenler, sonuçlar. İsrail iç politikasındaki tartışmalar ve bölgesel barışa getirdin. Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, Selin Nasi ile konuştuk ve İsrail seçimleri bir yılda üçüncü kez düzenlenmiş olan bu seçimlerin ortaya koyduğu tabloyu anlamaya çalıştık. Şimdilik tabii çok kritik başka süreçler de var. 10 Mart'ta kesin açıklanmasından sonra Netanyahu hakkındaki yargılama süreci de başlayacak. Bakalım bu süreçte ne olacak? Batı Şeria'nın ilhakı kararı gelirse çünkü kutsal topraklardan hakikaten sevimsiz haberler duyabiliriz. Evet, bugünlük de bu kadar. Bugün Russia Risk'ten Yimkin Love'la veda ederim. Size yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşça kalın diyelim. شوي شوي كنا مشينا أو كان في شي درب يوصل بيني وبينك كنا لقينا يمكن لو في بيني وبينك قصص كنا قرينا يمكن لو في بيني وبينك صلاة كنا دعينا لو كان في طريق تودي شوي شوي كنا مشينا أو كان في شي درب يوصل كنا لقينا يمكن لو في بيني وبينك حلم كنا خفينا
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.